Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün kadın, aile, kadın erkek eşitliği, kadınların istihdamı konularını konuşmaya çalışacağız hocamızla. Hocam hafta sonu kadın ailenin direğidir, evin direğidir değil mi hocam?
Evet,
kadın evin direğidir. Direğidir başlıklı bir yazı kaleme aldınız Yeni Şafak gazetesinde. Ben bugün biraz bu yazı etrafında zaten az önce bahsettiğimiz konuların hepsine havi bu yazı. Bunları konuşmak arzu ediyorum. Yazınıza şöyle başlıyorsunuz hocam orada. Aile varlığı kapitalizmin ihtiraslarıyla bütünleşen kadın ve ev algısı sonucunda büyük yıkımlarla yüz yüze. Ruhaniyeti, evi ve anneliği dikkate almadan istihdam projeleri ve eşitlik projeleri maneviyatı daha da derinleştiriyor diyorsunuz. Modernite ile beraber kadın konusunda zihinlerimize pelesenk olan ifadeler var. Kadın istihdamı, kadın erkek eşitliği, kadının çalışması, kadının eğitimi, kadının özgürlüğü, bir kadın ideolojisiyle karşı karşıyayız. Dünyaya kadın üzerinden bakan ve her şeyi yine kadınla açıklayan bir ideolojidir bu diyorsunuz.
Evet, evet.
Bu gerçekten bir ideoloji mi hocam?
Evet.
Bu soruyla başlamak istiyorum ben ve nasıl bir ideoloji bu?
Evet. Şimdi ideoloji dediğimiz şey en güzel biçimde Marx tarafından tarif ediliyor. Çarpıtılmış bilinç diyor. Yani bizim idrakimiz çarpıtılıyor. Biz gerçeği gerçek olarak görmek yerine gerçeği çarpıtarak algılamaya başlıyoruz. Birincisi bu. İkincisi de ideoloji olayları tek bir biçimde algılamamıza yol açıyor. Bir şeyi mutlaklaştırıyoruz, merkeze alıyoruz ve oradan dünyaya bakıyoruz. Her şeyi onunla açıklamaya çalışıyoruz. Burada da aynı şey yapılıyor. Yani kadını merkeze alarak, onu mutlaklaştırarak oradan dünyaya bakan bir tutum var. Dolayısıyla bu bir kadın ideolojisi manasına gelir. Yani bütün meseleleri kadınından yola çıkarak bakıyorsak, çalışmayı, eşitliği, evi, çocuğu, doğurganlığı hep onu merkezde tutarak yorumluyorsak ve hep yine kadını mutlaklaştırarak değerlendiriyorsak, buna işte feminizm deniyor. Feminizm de bir ideolojidir. Zaten izm yani adı üzerinde.
Evet.
Kadının ideolojisi manasına geliyor bu. Bu bizi, ailemizi, kadını, çocukları ciddi anlamda sakatlayan bir şey. Her ideolojinin sakatlayıcı bir yönü olduğu gibi bunun da sakatlayıcı bir yönü var. Çünkü gerçeklikle bağdaşmıyor. Gerçeklik ne? Gerçeklik şu: kadın sadece kadınla açıklanamaz. Kadın evle beraber vardır. Kadın çocukla beraber vardır. Kadın anne olmakla beraber vardır. Kadın kocayla, eşle, kadın abiyle, kardeşle, bunlarla beraber vardır. Kadın bir sosyal hayatla vardır. Dolayısıyla o kadını anlayabilmemiz için onu mutlaklaştırarak oradan hayata bakmak yerine onu bu ilişkili olduğu çeşitli boyutlarla beraber değerlendirmek gerekiyor. Bunu yaparsak kadın meselesi konusunda daha doğru bilgilere varırız ve her sorunları çözmek konusunda daha iyi yol alabiliriz. Bunun yerine modernite, feminizm ideolojisiyle birlikte kadına belli bir dünya görüşü sunuyor. Onu önüne koyuyor ve onun etrafında birçok tanımlamalar geliştiriyor. Biraz önce de söylediğim gibi çok sıradan gibi geliyor bize ama aslında bir kadın ideolojisine dayalı epistemoloji var burada. Yani işte kadının çalışması, kadının eşitliği, kadının istihdamı, kadının bakımı, kadın, kadın, kadın diye gidiyor. Ciddi bir parçalanmayı anlatıyor.
Bir kadın teolojisi üretiliyor diyorsunuz.
Evet,
siz hatta.
Evet. Yani burada da bir kadın teolojisi çıkıyor. Yani kadının nasıl yaşayacağı, nasıl bakacağı, nasıl yöneleceği ve sadece onu merkeze alan, sadece onu kurtarmaya kendisini adayan bir şey. Teoloji dediğimiz şey bütün bir insanlığı, bütün bir varlığı kucaklayan bir açıklama tarzıdır. Külli bir şeydir. Ama kadın teolojisi dediğimiz zaman burada kadını mutlaklaştırıp onunla varlığı açıklamaya yönelen bir tutum var. Burada ayrıca çok dikkat çekici olan bir şey de bütün teolojilerde varlığı kurtarışı, varlığı kurtarmak, onu müjdelemek üzere bir takım önermeler vardır bütün teolojilerde. Bir takım ilkeler vardır.
Evet.
Kurtuluşçu dediğimiz. Mesela İslam teolojisine kurtuluşçu idealler olarak işte cennetle müjdelemek vardır. Değil mi? Salih ameller evet, işlemekle evet. vardır. Bunun gibi birçok şey vardır. Bazen doğrudan kadına hitap eder ama genellikle bütün bir insanlığı kapsayarak bu kurtuluş daveti vardır. Ama kadın teolojisindeki kurtuluşçu idealler Avrupa dünyasından bize gelen ve yaygınlaşan bir şeydir. Ve orada daha çok kadını mutlaklaştırıp öne çıkaran bir tutum var dediğim gibi. Ve çoğunlukla da aldatıcı bir şey. Dünyevi bir kurtuluşçu çağrıdır bu. Cenneti onun için yeryüzünde kurmaya çalışır. Sürekli işte onu eşitlik temelinde düzenlemeye çalışır. Kadının eşitliğini çok vurgular. Ve kadının yaşadığı sıkıntılar var elbette. Şiddetle ilgili sıkıntılar var, annelikle ilgili sıkıntılar var, çalışmayla ilgili sıkıntılar var. İnsan oldukça hepimizin sıkıntıları olduğu gibi kadının da sıkıntıları var. Ama bu sıkıntıları gidermek için bu kadın teolojisinin kurtuluşçu idealleri olabildiğince sahte. Onu bu sıkıntılardan kurtarmaya çağırırken gösterdiği hedef, sahte, gösterdiği yol sahte. Hakikaten işte bu sıkıntıları eşit olarak çözersin gibi bir inanış var mesela.
Hocam bu sıkıntıları tam orada şunu da sormak istiyorum. Yani bu neyin işine yarıyor? Mesela siz yazınızda diyorsunuz ki tüm modernlik ihtiraslarına rağmen kadın erkek eşitliği en fazla kapitalizmin işine yaramıştır diyorsunuz.
Evet. Evet.
Yani aslında bütün bu kadını ön plana çıkarma, kadın erkek eşitliği, kadının istihdamı, kadının modernleştirilmesi çabaları son kertede kapitalizmin işine yarıyor.
Evet.
Yani bu başka ifsat da ortaya çıkarıyor değil mi hocam? Yani işte istihdam politikalarıyla mesela ucuz iş gücü sağlanmış oluyor.
Evet.
Mesela doğurganlık azalıyor. İşte tekrar doğurganlığı artırıcı tıbbi tedbirler ve ilaçlar piyasaya sürülmeye başlanıyor. Yani bu kadından başka sanki her şeyi düşünen, başka kazançları düşünen bir tutum haline geliyor değil mi hocam?
Yani burada eşitlik düşüncesi cinsiyet temelinde yorumlanması sakat bir şey. Eşitlik diyelim genel bir düşünce olarak da tartışmaya açık bir şey elbette. Yani Avrupa'nın modern düşüncesi iki ana çizgi olarak gelişiyor. Bir Marksizm üzerinden işte eşitlik, iki liberalizm üzerinde özgürlük. Bu ikisi farklı biçimlerde, farklı pratiklerde çok yoğun olarak değerlendiriliyor. Kadın meselesine de karşımıza çıkıyor. En çok kadının özgürleşmesi ve kadının eşitliği. Bu İmgeler etrafında da bizim modernleşme tarihimizde de var. Yani işte zincire vurulmuş olan kadın zincirlerini koparıyor, beyaz elbiseler içinde elinde meşale ile çıkıyor. Bu çok yüceltilen bir kadın özgürlük imgesi. Eşitlikte de aynı şey var. Eşitlik düşüncesi savunularak kadının bütün sıkıntılarından kurtulacağı, bütün bağlardan kurtulacağı varsayılıyor. Bunun için de mücadele etmesi gerektiği ifade ediliyor. Peki kime karşı mücadele ederek özgürleşecek ve eşitliğe kavuşacak? Eve karşı, kocaya karşı ve çocuklara karşı. Açıkçası bu.
Yani bir şeyler yıkılacak, ötekileştirilecek, kadın yüceltilecek.
Böyle bir şey var sonuçta. Hı. Yani işte erkek koca daha somut olarak burada rakip bir otorite olarak algılanıyor. Ailenin sınırlarından çıktıkça özgürleşeceği varsayılıyor. Kocayla, eşle, erkekle aynı statüler, aynı imkanlar, aynı pratiklere sahip olduğu zaman kadının eşitliğinin mümkün olacağı ifade ediliyor.
Yani hocam bu kurama göre kadının mutluluğu erkeğin mutsuzluğuna artı ailenin dağılmasına sebep oluyor diyebilir miyiz?
Yani fonksiyonel olarak tamamıyla öyle olmasa da fonksiyonel olarak arka planda ciddi anlamda bu var. Yani ailenin dağılması var. Çünkü kadının özgürleşme ve eşitlik ideolojisi yaygınlaştıkça ve kadın bunun içinde tanımlandıkça ve sonuçta kadın bu pratiklerle hayata yöneldikçe ev dediğimiz varlığın da önemini kaybettiğini görüyoruz.
Hocam bu öngörülemiyor mu bunlar?
Şimdi bu öngörülemiyor mu?
Yani art niyet mi arayacağız biz burada?
Şu var, sorun yapısal bir sorun. Şöyle bir şey, kapitalizm bir dünya kuruyor. Modernleşme bir dünya kuruyor, bir toplumsal düzen kuruyor. Bu toplumsal düzende öncelediği, önde tuttuğu, önemsediği belli ilkeler var. Ana ilke var. Hani bu ilk filozoflar diyorlar ya, varlığın özü nedir? Değil mi?
Arke.
Su diyor, evet. Şu kimisi diyor, hava diyor. Her birisi bir şey diyor. Şimdi kapitalizm ve modernite içinde varlığın özü, anlamı nedir diye sorduğumuz zaman onun için kârdır. Varlığın manası kârdır. Dolayısıyla bu kârı elde etmek için ne gerekiyorsa onu yapmak üzere toplumu düzenliyor. Diğerleri çok ikincildir.
Ya bu konuda da birçok şey de feda edilebilir o zaman.
Tabii birçok şey feda edebilir. Yani orada kadın iyi annelik yapıyormuş, yapmıyormuş. Aile bir arada oluyormuş, olmuyormuş. Mahremiyet varmış, yokmuş. Harammış, helalmış. Bütün bunların bu bahsettiğimiz ana soru çerçevesinde hiçbir önemi yok. Önemli olan kar elde etmek. Endüstriyel düzen buna göre kurulmuş. Kapitalist üretim tarzı buna göre çarklarını işletiyor, sürdürüyor. Ve bu çarklar içinde kadının, ailenin buna imkan verip vermemesi önemli. Yani kadın karı sağlama oranında önem taşır kapitalist düzen için. Aile bu üretim ilişkilerinde kara destek veriyorsa önemlidir. Karın önünde bir engel oluşturuyorsa ona gerek de yoktur. Böyle bakar. Kadına da, aileye de, erkeğe de, topluma da böyle bakar. Dolayısıyla kapitalizm herkesin daha fazla kar üretme çerçevesinde konumlanmasını ister. Herkesin istihdamın içinde yer alarak, serbest piyasaya dahil olarak daha fazla ucuz iş gücü oluşturmasını ister. Ucuz iş gücü demek daha fazla kar manasına geliyor. Bugün işte diyelim Avrupa ülkelerinde istihdam ciddi bir maliyet oluşturduğu için fabrikalar çoğunlukla değil mi ucuz iş gücünün olduğu Balkanlara veya Uzak Asya'ya taşındı.
Çin'e
taşınıyor.
Evet.
Ve Çin'de insanlar tok karnına
günde bir dolara çalışıyorlar.
Yani bu çok büyük bir gayri insani durum var. Kapitalizm demiyor ki ya bu gayri insani bir şey, ne yapıyoruz biz? Böyle bir ahlaki tutum yok. O nedenle kadının annelik rolü gitmiş, aile dağılmış. Bunlar umurunda olmaz bu düzenin, bu sistemin. Ondan dolayı çalışmayı da toplumsal hayatı da bu çerçevede düzenliyor, bu çerçevede yapılandırıyor ve eşitliği çok vurgulayan bir tema haline getiriyor. Çünkü eşitlik etrafında bir defa kadınları, erkekleri veya yani genel olarak kadını konuştuğumuz için onun üzerinden gidiyoruz. Ev ve kadın üzerinden konuşuyoruz. O mevcut olan gelenekler, mevcut olan davranış kalıpları, mevcut olan normlar, bu kapitalizme katılma, ucuz iş gücü olma, bu toplumsal hayatın içinde yer alma ya engelse bunlar siliniyor. Bunlar yok ediliyor, bunlarla mücadele ediliyor, bunlar gericilik diyor, bunlar geride kalmış deniyor. Önemli olan kadının eşitliği deniyor. Ama sonuçta kadının eşitliği o kadar çok önemsenen, vurgulanan bir şey ki. Yani yazıda da söyledim, bu bilimsel makalelerde bunu gördüğüm için söyledim. Yani burada bilimsel bir makale olmadığı için dipnot vermiyoruz. Erkeklere rahim takma çabaları var yani. Hakikaten yani erkek de kadın gibi doğurgan olsun. Yani kadın yani öyle bir hale geldik ki.
Evet.
İşte yani mutfakta beraber çalışsın, işte beraber çalışsın. Arabayı yine o da sürsün. Çocuğa
çocuk
o da baksın.
Doğursun.
Ya tamam da çocuk da doğursun. Oraya gelmiş. Dolayısıyla böyle garip bir eşitlik anlayışı var. Bu eşitlik anlayışı ciddi sorunlar getirir. Çünkü bizim evet bir takım rollerimiz sonradan kültürel olarak kazanmışız. Kadın ve erkek diye tanımlanmışız. Ama bir takım rollerimiz de doğuştan gelen fıtratımızla ilgilidir.
Evet.
Dolayısıyla kadının bedeninden çıkan bir varlığa en iyi yine kadın bakabilir mesela. Yani çocuk kadının bedeninden çıkan bir şey. Erkek buna vesile olmuştur. Doğru ama onun biyolojisinin bir parçası olarak dünyaya geliyor. Oradan geliyor. Dolayısıyla çocuk doğduktan sonra hemen yani ilk büyük tepki veren çocuğum nerede? Onu kucağıma getirin, alayım, bakayım diyen annedir. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Yine mesela 2001 yılında araştırmalar yapılmış. Kadınların daha çok ev oryantasyonlu davrandığı ortaya çıkmış. Ama bugün o kadar yoğun bir ideolojik propaganda var ki yani çok rafine bir ideolojik propagandadır bu. Hep erkek ve kadını eşitlemeye çalışan bir propagandadır. Sanki kadının erkek gibi davranması, erkek rollerini benimsemesi bir üstünlükmüş gibi anlatılıyor. Veya erkeğin yaptıkları bir üstünlükmüş gibi anlatılıyor. Yani anne olmak, çocuk bakmak mesela.
Tam da burada hocam şu tartışmaya da girebilir miyiz? Tam da burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bunların aslında hepsi fıtrata ters değil mi hocam? Ben biraz şimdi konuşmanın seyrini de değiştirmek istiyorum. Hani biraz Türkiye'deki iç gündemde nasıl malzeme ediliyor bu, nasıl konuşuluyor? Buna da geçmek istiyorum hocam ama ben şunu anladım hocam sizin konuşmalarınızdan. Yazıda da zaten belirtmişsiniz bunu. Sanki bu konu modernlik üzerinden, modernlik ihtirasları üzerinden dillendirilip en çok kapitalizmin işine yarayan bir şey gibi ortaya çıkıyor. Az önce dediğiniz gibi işte annenin iş gücü istihdamıyla doğurganlık azalmaya başladı, kısırlık artmaya başladı. Tam da o kapitalist endüstriler bir taraftan da işte o kısırlığı, az doğurganlığı tedavi edecek ve çok da pahalı olan tıp merkezleri inşa etmeye başladılar. Evet. İşte aile terapistleri ortaya çıkmaya başladı. Ya da bu kadar böyle dağınık bu aile varlığını senede birkaç gün bir arada tutma adına ya da o senede birkaç gün ev ortamından yani evde 360 gün geçirip mutsuz kılan o sistem işte 5 gün mutlu kılmak için işte tatil köyleri, tatil otelleri inşa etmeye başladı. Evet. Biz bunu aslında görüyoruz, ediyoruz ama o şeye de, o döngüye de katılmış durumdayız.
Yani biz şimdi korkar hale geldik evi savunmaya, doğurganlığı savunmaya,
ya da kadının çalışmaması gerektiğini savunmaya.
Yani kadının çalışmaması demeyelim de kadının ev dışı çalışması.
Yani ev dışı çalışması.
Çünkü şöyle bir yanlışlık var. Yani bunu bakanlıklar da savunuyor. Bu aralar gündeme getiriyor. Ve çok büyük bir marifet olarak savunuyorlar. Yani ben birkaç senedir bunu görüyorum ve söylüyorum. Farkında değiller. Kadın istihdamı, kadını evden çıkardık. Kadını kurtardık. Yani bu hani Cumhuriyet'in erken dönemde şeyi vardır. Böyle işte kadın kafestedir. İşte çarşafta
karikatürler vardır
yaşıyor.
Hocam böyle.
Yani aile dediğimiz, ev dediğimiz şey kadını kafeste tutan bir şey mi? Siz onu kurtarıyorsunuz. Kadının çalışması ne demek? Yani evinde çocuğuna bakmaktan daha yüce bir çalışma var mı?
Çocuk
doktorluğun çocuğa bakmaktan daha büyük bir değer olduğunu kim söyleyebilir? İspatlayabilir mi? Profesör olmanın evdeki çocuğuyla ilgilenmekten daha büyük bir şey olduğunu nesnel olarak, objektif olarak ispatlayabilir miyiz? Dolayısıyla kadının evle ilişkisini tartışmamız lazım. Burada basit kadın çalışmaya çalışmasın meselesi değil. Kadının evle olan ilişkisinde büyük yozlaşmalar var.
Hocam
annelik rolü bitiyor, doğurganlık yönü bitiyor. Ailenin direği kadın, kadın evi evirip çeviren varlıktır. O olmadığı zaman ev ruhunu da kaybeder.
Hocam
ruhunu da kaybediyor.
Bu dışarıyı cazip hale getirme aslında sadece kadın üzerinden yapılan bir çalışmada değil. İşte hocam görüyoruz İstanbul'da işte her mahallede alışveriş merkezleri açılmaya başlanıyor. Buradaki markaların akşam televizyonlarda reklamı yapılıyor. İşte gelin alışveriş yapın, daha çok sosyalleşin, dolaşın deniyor. Bunlar evet. için bir para gerekiyor, ücret gerekiyor. Sonra da işte kadın satın alma gücüne sahip olma adına da işte bir işte çalışma ihtiyacı duyuyor.
Tabii.
Bu ihtiyacı işte devlet görüyor, işte evet. oya tahvil etmek istiyor. Bunun için işte istihdam imkanları ortaya çıkarıyor ve bununla da övünmeye başlıyor.
Yani bu garip bir şey. Şimdi biz muhafazakar bir iktidar diyoruz. Tekrar hatırlatalım bu muhafazakarı.
Hocam onu hocam onu programımızın isterseniz evet. ikinci bölümünde konuşalım.
Tamam.
Ben size şunu sormak istiyorum.
Buyurun.
Bu kısmen bununla da bağlantılı ama
evet.
Türkiye'deki muhafazakarların bu konuya verdiği tepkiler, onların düşüncelerindeki evrilme, dönüşümü de ikinci bölümde konuşalım evet. arzu ediyorum. Ben Cumhurbaşkanı'nın bu kadın erkek eşitliği fıtrata terstir
evet.
Sözü ve bununla ilgili bizim kadınlarımızın bile hocam yine çok evet. hani böyle muhafazakarlık söylemine girmeden onu biraz daha açalım istiyorum da. Bizde de böyle hani ya bu nedir ya bu işte 200 yıl öncesinin 100 yıl öncesinin söylemi işte
yani
böyle
tamam
bir düşünce
da,
oluştu. Bu düşünceyi
Hazreti
besleyen. Hazreti
Muhammed'in söylemi de 1400 yıllıktan daha fazla önceki söylemdi. Şimdi biz tarihe ilerleme ile mi bakacağız? İnsanlara ilerlemeci bir anlayışla mı bakacağız?
Ha bunu yani bir değerlendirelim
bu ciddi
hocam.
Bir sorun böyle bakmak. Şimdi bizim düşünce geleneğimiz.
Mesela fıtrat İslam kelimesine çok yabancıyız
tabii,
değil mi
yani
hocam?
Buna yabancıyız. Bizim düşünce geleneğimizde eşitlik temel değildir. Varlığın temeli eşitlikle açıklanmaz.
Adaletle açıklanır.
Adaletle açıklanır. Denge ve ahenk kavramını mesela Said Halim Paşa kullanır toplumları açıklarken. Kur'an'da sık sık adaletle, ölçüyle hareket edin denir. Eşitlikle hareket edin diye Kur'an'da bir ifade var mı hatırlamıyorum. Dolayısıyla eşitlik hukuksal bir şeydir. Hukukla ilgili bir mevzudur. Hayatın, varlığın genel anlamı üzerinde düşündüğümüz zaman burada fıtrat önemlidir. Hak, burada adalet önemlidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı söylediği şey doğru. Kadın mevzusu da eşitliği temel alarak vurgulayan bahsettiğimiz gibi feminist ideolojilerin yaptığı bir şeydir. Moderniteyle gelen bir düşüncedir. Kadın erkek ilişkilerini eşitlik
yani
temelinde
açıklamak. Yani fıtrat kelimesinin kullanılmasını çünkü nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani fıtratla ifade edilmesi.
Şimdi fıtrat tabii bu insanın evrensel doğasında olan ilkelere hatırlatır bize.
Evet.
Bu İslam düşüncesine temel bir şeydir. Bunu filozofların çalışmalarında da görürüz. Aynı şekilde işte kelamcılar da bunu taşır. Ve doğru bir şeydir. Yani işte hani o peygamberimizin çok ifade edilen hadisi şeriflerinde olduğu gibi çocuk dünyaya işte fıtrat üzerine gelir. Değil mi?
Evet.
Burada da yine bizim yine işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde biz insanlara bir takım işte isimler öğrettik. Bütün bunlar şunu hatırlatıyor. Demek ki biz dünyaya geldiğimiz zaman Allah tarafından bizim zihinsel dünyamıza çeşitli ilkeler konuyor. Onlarla dünyaya geliyoruz. Biz her şeyi sonradan kazanmıyoruz yani. İşte buna fıtrat ilkeleri. Bunların test edilme şey ise Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı ve peygamberin hadisleridir. Fıtratın somut olarak neyle yani somutlaştırmak için bir şeyle test etmek gerekiyor. Dolayısıyla fıtraten kadın ve erkek işte erkek doğurgan değildir. Erkek doğurmaz fıtraten. Kadın doğurur. Fıtraten kadın işte diyelim ki daha duygusal bir varlıktır. Çok işte kaba işlerde çalışmaya gelmez.
Kur'an erkeği reis kabul ediyor.
Erkeği
yani bir adım
reis
önde kabul ediyor.
Bu açık bir şey. Yani modern kültür karşısında bizim pasif davranmamızın manası yok. Evet yani erkek evin reisidir diye tanımlanır. 2000 yılına kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına da bu böyle geçiyordu. 2000 yılında 28 Şubat iktidarı bunu değiştirdi. Şimdi orada da yani reis derken her dediğini yapan
tahakküm manasında değil. Aslında sorumluluğu üstlenen, mesuliyeti üstlenen, kadını geçim
evet.
derdinden uzak tutan
yani,
tamamen çocuğuna, ailesine yoğunlaşmasını, teksif
evet.
olmasını sağlayacak bir
evet.
reislik bu hocam.
Yani
aslında erkeği zor durumda bırakan bir şey bu yani.
Tabii sorumluluklar getiren bir şey. Yani evin geçimini sağlamakla o zaman yükümlü oluyor. Evin geçimini sağlamak büyük bir yükümlülüktür yani. Eşitlik düşüncesinde ise ikisi birlikte evin geçimini sağlamakla sorumludur mesela.
Evet.
Orada öyle değil. Yani dolayısıyla otoriteyi temsil etmenin getirdiği haklar kadar büyük oranda sorumluluklar da var.
Evet.
Ama eşitlik düşüncesini savunanlar bu erkeğin sorumluluk yönünü görmezler, haklar yönünü görürler. Ve dolayısıyla işte bu şeyin Kur'an'da da vazedildiği gibi erkeğin otorite olma durumunun bir takım tevillerle değiştirmeye çalışırlar. Yani pasif modernite karşısında pasif bir tutuma sahip oldukları için. Sonuçta bizim fıtratımızdan gelen kadın ve erkeğe verilen anlamlar var. Aynı zamanda tarih içinde toplumlarda kazandığımız roller vardır. Mesela tarım toplumlarında kadın da erkek de her zaman çalışmıştır. Ama iş hayatı ile aile beraber yürüdüğü için, birbirinden kopmadığı için bugünkü sorunları ciddi biçimde yaşamamışızdır yani.
Ve kadın orada ortaya çıkmak için de çalışmıyor değil mi hocam? Orada da reise yardımcı olmak için çalışıyor. Yani o işte kocalık rolünü, aile reisliği rolünü destekleyen bir evet. Çalışmadır bu ve Anadolu'da bu hala var hocam. Yani köylerde
tabii. Şimdi
işte mesela Karadeniz'de hep resmedilir bu işte, hani erkek önden yürür, kadın sırtında o çay yükünü taşır. İşte heybesi sırtındadır filan. Hani biz bunu şey olarak da anlamayız, yani erkeğe yardımcı olarak anlarız.
Evet.
Yani bu manada hani ben ortaya çıkayım, ben eşitlik istiyorum, bir isyan görünümlü bir çalışma şekli değildir bu. Evet. Kocaya yardım üzerine bir çalışmadır. Hocam yani bu fıtrat kelimesinin o zaman kullanılması Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ve bir şekilde bu tartışmalarda literatüre yeni giren bir kavram olarak da bulunması ve az çok İslam kültürünü ifade eden, yani bir kelime içerisinde İslam'ın vaaz ettiği emirleri, nehileri, İslam geleneğinin biriktirdiği o birikimi de taşıyan bir kelime değil mi hocam fıtrat kelimesi?
Yani kesinlikle şunu da vurguluyor. Biz bütün her şeyi sonra da yaşadığımız tarihte yaşayarak kültürlerle kazanmıyoruz. Bizim Allah vaaz ettiği bir takım ilkeler var. Doğduğumuz andan itibaren ruhumuza verdiği, bıraktığı ilkeler var. Bu ilkeler evrensel olan ilkelerdir. Mesela bunu Avrupa'da da felsefeciler evrensel akıl diyorlar. Evrensel akıl ilkeleri diyorlar yani.
Evet.
Materyalistler gibi her şeyi biz sonradan dünyaya geldik. Pratik hayatımızda kazanıyoruz. Ona göre tanımlıyoruz. İşte tarım toplumunda kadının rolü buydu. Bugün sanayileştik. Dolayısıyla bugün de bu ilkeleri geliştiriyoruz. Bu çok materyalistik bir okuma tarzıdır. Beni bir realiteyi yansıtıyor ama eksik olarak yansıtıyor. Çünkü bütün çağlarda geçerli olan fıtrat ilkeleri vardır. Bu fıtrat ilkeleri dediğim gibi Kur'an'da da işte bunun somut olarak ne olduğunu bize göstermiş. Ama bazen de mesela bu çok felsefi bir şey, işte Kur'an'la beraber işte bir adada bir filozof kendi başına arayarak doğru yolu bulması, işte o doğru ilkeleri bulması fıtrattan gelen ilkelerle buluştuğu zaman bulunuyor. Yoksa başka nasıl bulanacak? Yani akıl ilkeleri diyoruz, onlara çeşitli evrensel ilkeler diyoruz. Ama bir biçimde hakikaten Allah'ın bize vaaz ettiği aklımızla gelen, ruhumuzla gelen evrensel değerler var.
Yaratılışla kodlanan değerler.
Yaratılış, evet, değerlerimiz var.
Hocam kısa bir ara verelim. Programımızın ikinci bölümünde biraz daha bizi konuşmaya başlayalım istiyorum ben. Türk modernleşmesi üzerinden şu anki Türkiye'deki dindarların bu konuya bakışı üzerinden konuyu değerlendirmek istiyorum. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Kırk Ambar programına devam edeceğiz efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız efendim. Bugün kadını konuşuyoruz. Kadın istihdamını, kadın erkek eşitliği tartışmasını, feminizmi, kadın istihdamını konuşmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam programın bu bölümünde biraz bizi konuşalım dedim. Yani ilk bölümde de bu konulara girdik ama yani bu topraklar üzerinde kadın erkek eşitliği adına ya da kadın erkek eşitliği tartışmaları nasıl başladı, nasıl ilerledi? Türk modernizmi bu tartışmayı nasıl tanımladı, nasıl körükledi, hangi yönlere çekmeye çalıştı? Biraz bu konularda arzu ederseniz size sorular yöneltmek istiyorum. Şimdi hocam, Türk modernizm düşüncesinde kadınların özel hayatlarındaki, yani özel ve kamu hayatındaki alandaki tanımları böyle medeni ve gayrimedeni hayatlar arasındaki sınırların böyle belirleyicisi olarak her zaman sunuldu. Yani işte dendi ki evden çıkarsa, kamu hayatına katılırsa, iş hayatına katılırsa işte medeni kabul edilir. Eğer evde kalırsa, işte geleneksel bir ahlak içerisinde yaşarsa, hatta dindar bile olursa işte daha gayrimedeni. Böyle bir tanımlama getirildi ve bu sanki işte Türk kadınının biraz daha böyle o kamusal alana çıkması, itilmesinin de sebebi olduğunu düşünüyorum. Ha, burada muhafazakar dindar İslam'ı biraz daha böyle tutucu diyelim, tırnak içinde diyorum, yaşamaya çalışanlar açısından, kadınlar açısından da
muhafazakar
yaşamaya çalışan kadınlar da bunu kabul etti sanki hocam. Evet. Yani bunu kabul etti. Yani kendilerini o sistemin kıyısından merkeze taşıma adına bu modernliğe sahip çıktılar. Ve şöyle düşündüler sanki, biz bu modernliği kontrol edebiliriz.
Evet.
Yani biz de kamusal alana gireriz, iş hayatına gireriz, üniversitede okuruz. Ama başörtülü okuruz, işte başörtülü doktor oluruz, başörtülü öğretmen oluruz ki şu an bu söylem daha güçlü. Çünkü bu kamusal alanda başörtüsü serbestisi getirildi. Artık okullarda kadınlar başörtülü öğretmenlik yapabiliyorlar, işte hastanelerde hekimlik yapabiliyorlar, hemşirelik yapabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla artık biz, bize dayatılan bu sistemin reddinden ziyade sisteme katılma mantığını benimsemiş durumdayız. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Çok güzel ifade ettiniz yani. Tabii Cumhuriyet ilan edildikten ve Türkiye'ye uygun gördüğü modernleşme projesi uygulandığı dönemde Türkiye'de nüfusun %85'i 80'i kentlerde yaşamıyordu. Kırsal alanda yaşıyordu. Dolayısıyla kamusal alan demek %20'lik bir nüfusa hitap eden şehir hayatı demekti. Bu şehir hayatını da kamusal alan olarak, modern kamusal alan anlayışıyla düzenleniliyordu. Yani orada artık erkek kadın ilişkileri modernitenin öngördüğü biçimde olacaktı. Ve Cumhuriyet'in kurucu elitlerine göre de bu işte başı açık kadındı. Bu işte şöyle giyinen bir kadındı, şöyle konuşan bir kadındı. Bu çerçevede yer alan kişi ancak modern olabilir, ancak bu kamusal hayata katılabilir. Dolayısıyla bu görüntüyü bozan, buna uymayan elbisesiyle, şivesiyle, davranışlarıyla, inanışlarıyla, bunlara uygun değilse onları kamusal alana dahil etmediler ve çeperde tuttular. Duvarlar ördüler, sınırlar ördüler, onun dışında tuttular. Mesela Aşık Veysel Ankara'ya sokulmuyor. Yani köylü kıyafetleriyle geziyor diye. Dolayısıyla bu kadınlar üzerinde çok daha yoğun bir biçimde uygulanıyor. Yani işte bürokrat olacaksa, devletle işlerini yürütecekse, memur olacaksa, devletin işte kentler merkezlerinde dolaşacaksa, görüntü itibariyle en azından uygun gördükleri bir halde olması gerekiyor, kadının da erkeğin de. Bu böyle bir kamusal alan düzenlenmesi var. Bu tabii 100 yıl yaşandığı zaman bu kamusal alanda yer almanın büyük avantajlarını, girmediğiniz zaman büyük avantajlarından da mahrum kalıyorsunuz. Yani memur olamıyorsunuz, üst düzey memur olamıyorsunuz, ihale alamıyorsunuz, saygınlık oluşturamıyorsunuz. Türkiye'de devlet demek zenginlik ve saygınlık demek. Devlet kelimesinin içeriğinde bile bu var. Hala da bu devam ediyor. Dolayısıyla kamusal alana dahil olmak devlete dahil olmaktır. Zenginliğe dahil olmaktır. Saygınlığa dahil olmaktır. Ve başörtü meselesinde bunu gördük. Yani bütün bir kamusal alana girip girmeme başörtüsüyle sembolleşti enteresan bir biçimde. Ve işte son hükümet, yani iktidara AK Parti geldikten sonra bu cumhuriyetçi, modernist kamusal anlayışını çözdü. Daha liberal bir kamusal anlayış benimsendi. Liberal kamusal anlayış, herkesin kamusal alana girdiği, çıktığı, farklı görüntüler, farklı anlayışlar, bunların dolaştırdığı, rekabet ettiği bir dünya demek. Şimdi muhafazakar kesim açısından şöyle bir şey oldu. Evet, bir yandan engellenen, imkanlardan mahrum bırakılan bir kesimdi. Şimdi bu mahrumiyetlerden kurtuluyor, dahil oluyor, statüler ediniyor, imkanlar ediniyor. Fakat bunun bir bedeli var. Siz o kamusal dünya içine girmeye başladığınız zaman artık klasik mahremiyet ilişkilerinizi sürdüremiyorsunuz. Kadın erkek ilişkileriniz ciddi anlamda farklılaşıyor.
Evet.
Değil mi? Ondan sonra evle olan ilişkiniz değişiyor. Evle kadın ilişkisi çok köklü bir biçimde değişiyor. Annelik rolünüz değişiyor. Eşinizle kocanızla olan ilişkileriniz değişiyor. Bütün bunların toplamında ortaya çıkan şeyler ne? Evet, başörtüler her yere girip çıkıyor veya işte imam hatipli işe girip çıkıyor, önemli görevlere geliyor. Aileler belli bir ekonomik zenginlik kazanıyor. Fakat bedelleri ne bunların? Boşanmalar artıyor, partner yaşamlar artıyor, doğurganlık azalıyor, kısırlık çoğalıyor, aile parçalanıyor. Bunlar da bunun bir bedeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu açık bir şey. O nedenle muhafazakar kesimin yeniden düşünmesi gerekiyor. Evet, yani şimdiye kadar itiliyorduk, dışlanıyorduk, kamusal alana dahil edilmiyorduk. Fakat şimdi dahil edilince, aile de bu kamusal alana dahil çağrılınca aile neler kaybediyor? Ne tür dönüşümler yaşıyor? Bunun üzerine düşünmesi gerekiyor. Kadının işte çalışması için kendi Müslüman kimliğiyle diyelim, yani İslami kimliğiyle çalışması, görüntüsüyle, mahremiyet tavırlarıyla yaşaması bugünkü iş hayatına ne kadar mümkün? Yani devletin kurumlarına ne kadar mümkün? Diğer yerlerde ne kadar mümkün? İslamiyet kadın üzerinde sadece bir başörtüye veya erkek üzerinde sadece bir namaza indirgenerek yaşanması ne kadar doğru? Şimdi bizim bunu tartışmamız gerekiyor.
Evet. Artık
başörtüyü tartışmanın bir manası yok. Başörtünün anlamının var olup olmadığını tartışmamız gerekiyor. Şimdi başörtü değil, başörtünün anlamı önemli artık.
Evet.
Bu anlam yerine geliyor mu, gelmiyor mu? Mahremiyetin bir parçası mı, değil mi?
Değil mi?
Değil mi?
Şekil olarak mı kaldı?
Yoksa değil mi, o manasını yerine getiriyor mu? Buraya başörtü mücadelesi verilirken hakikaten o başörtünün bagajında var olan anlamlarla kamusal alanda var olma mücadelesi miydi? Yoksa insanlar işte çalışmak istiyorlar, bunu sadece bir sembol olarak taşıyorlar, onunla oraya dahil olmak istediler. Bunlar hepsi günümüzde önümüzde duran önemli sorunlar.
Hocam,
ama
şöyle...
bunu yine kendisi de tabii, yani başörtüyü anlam olarak benimseyen, değerlendiren, kendine mesele yapan insanlar için meseledir. Bunu zaten mesele kabul etmiyorsa, oraya dahil olmak için şehvetle yanıp tutuşuyorsak, o zaman zaten iş bitmiş demektir yani açıkçası.
Evet. Biraz hocam, Türkiye'deki muhafazakarlar, dindarlar, az önce konuşmanızın başında dediğiniz gibi o devleti aşırı kutsama, devletin o zenginliğine dahil olma mücadelesinden de sanki bir türlü böyle kurtulamadık. Bugünkü
evet.
Hükümet, işte cemaat tartışmaları evet. Da aslında evet. Bunun bir görünümü değil mi hocam? Yani biz mesela tabii. Üniversite eğitimi sonrasında bunu hiç konuşmadık ama üniversite eğitimi sonrasında hep böyle devlette istihdam olma derdi, kaygısı var. Yani bizim evet. Hem... erkek üniversite öğrencilerimizde bu kaygı var, hem kız evet, öğrencilerimizde evet. De bu kaygı var. Bunları mesela hiç konuşmadık hocam biz.
Evet.
Belki başörtülü olarak eğitim alma hakkını savunmamız önemliydi yani. Çünkü öyle bir eğitimle istihdam olunmasa bile bir kadın işte annelik rolünü daha güçlü hale getirebilecekti. Çocuğun eğitimi için daha evet. çok geniş formasyon almış olacaktı. Ama hep bu devlet istihdamını aşırı şekilde önemsiyoruz yani. Bu belki ayrı bir tartışma konusu ama.
O ayrı
ama.
Bir şey. Ama şunu belki sormamız gerekiyor. Yani muhafazakarlık yeniden sormamız gerekiyor. Nedir muhafazakarlık? 12 senedir Türkiye'de muhafazakar demokrasi diye bir siyaset var. Önemli çalışmalarda bulunuyor. Fakat bugün işte mesela tartıştığımız kadın çalışma meselesinde bir yandan Cumhurbaşkanlığı çok temel klasik düşünceyle yeniden tanışmamızı, yüzleşmemizi, onu hatırlamamızı istiyor. Bu çok da önemli bir şey. Ama öte yandan aynı siyasi hareketin içinde işte kadın evden kurtaracağız, kadını istihdama taşıyacağız. %20 düşük bir istihdamdır. Bunu yükseltmemiz gerekir gibi.
Evet.
Bir söylemle karşılaşıyoruz.
Hemen oraya girelim evet. Hocam. Mesela Türkiye'de kadın istihdam oranının işte %27'ler, %30'lar civarında olduğu söyleniyor. Bunu evet. Sık sık hükümet yetkilileri de dile getiriyor. Ve bunun artırılması gerektiği, bununla evet. ilgili politikalar geliştirdiğinden bahsediliyor hükümet yetkililerinin. Belediye başkanlığı seçimlerinde işte bir kadın aday konduğu zaman işte bununla övünülüyor. Evet. Hatta son olarak şöyle bir şey daha icat edildi hocam. Çalışan kadınlara devlet 1.000 lira yardım yapacak ve o 1.000 lirayla da bir bakıcı istihdam edilecek. Evet. Başka bir kadın istihdam edilecek. Gerçekten söylediğiniz gibi böyle bir garip bir durum var.
Evet, bu tariflerde ciddi problemler var açıkçası. Ben 2 sene önce Fatma Şahin bakan da o zaman yine bir açıklaması vardı.
Mesela Fatma Şahin bir yazmıştı. Sembol olarak kullanıldı. Evet. Bakanlıktan işte alındı. Şimdi evet. Gaziantep Büyükşehir Belediye evet. Başkanı.
Yani şunu söylemek istiyorum açıkçası bu isimler amacımız isimleri
değil tabii.
Eleştirmek yani, tartışmak tabii, evet, vesaire evet. değil. Herkes bir biçimde kendi çapında önemli şeyler yapıyor. Kimseye bir sözümüz yok o anlamda. Ama burada kullanılan ifadeler ciddi sorunlu ifadeler. Kadın istihdamı ne demek evinden çıkarmak yani? Bir kadın evde çocuğuna bakıyorsa o istihdamlı değil mi? İlla kapitalizmin istihdam ölçeklerine göre mi bakmamız gerekiyor? Avrupa'daki istihdam ölçeklerini aynı alıp Anadolu'ya taşımanın manası ne? Bir yandan Anadolu ruhu diyoruz. Yani bir yandan Anadolu'dan dünyaya açılma diyoruz. Dünyaya alternatif oluşturuyoruz. Yani Cumhurbaşkanımız çıkıp diyor ki dünya 5'ten büyüktür. Biz dünyadaki mazlumların sesi olacağız. Bu çok takdir edilecek bir şey yani hakikaten. İnsana heyecan veren, umut veren bir şey. Ama öte yandan bu kadın meseleleri konusunda Avrupa'da yapılanları aynen alıp getireceğiz ve burada uygulayacağız. Bu taklitçilik mikrobundan çok affedersiniz kurtulmamız gerekiyor. Bu ülkede taklitçiliğe karşı en büyük eleştiriyi getiren İslami camianın tefekkür adamları olmuştur. Bunu Akif'te de görürüz, bunu Said Halim Paşa'da da görürüz, bunu Nurettin Topçu'da da görürüz. Allah rahmet etsin Erbakan Hoca sürekli taklitçiler derdi değil mi?
Evet.
Yani orada görürüz. Bu taklitçilikten kurtulmamız lazım. Kadının idealize ettikleri gibi tam istihdam eden Avrupa ülkelerinde kadınların durumu ortada. Ekonomide ilerleyebilirsin ama sosyalitede, ailede, kültürel planda, ruhsal planda gerilersin yani. O nedenle bunu kadının evde çalışmasını aşağılamak, küçümsemek, evde kalıyorsan istihdama dahil değilsin, zenginliğin içinde değilsin, üretimin içinde değilsin. Yatıyorsun, miskinsin, tembelsin gibi imgeler üretmek bu ülkenin değerlerini aşağılamaktır. Başka bir şey değil yani açıkçası.
Evet.
Maalesef.
Onun hocam önemli, bir de kadın istihdamı deyince ben bu ülkede şu aklıma geliyor. Ucuz iş gücü aklıma geliyor.
Yani
hocam.
Tabii bir de yani, o var. Yani
ben kesinlikle. Hiç uzmanlık falan aklıma gelmiyor. Evet. Yani,
bütün kadınlar sanki kendini efendim bir söylem var. Kendini gerçekleştirme. Bütün kadınlar sanki böyle büyük sanatçı, bilim adamları vesaire oluyor. Onlara saygı duyuyoruz. Elbette olsunlar. Ama unutmayalım ki kapitalizmin bize önerdiği işin %90'ı sabahleyin 8'de başlayıp akşam 6-7'de bitirmeye dayanıyor. Bu mesai
ve sıradan
bu çalışma
işler.
Tarzına bir kadını sokmak, istihdam ve zenginlik diye tanımlamak, bu kadını evinden koparmak ve evini gittikçe zayıflatmaktır. Kadın evde çalışıyor diyeceğiz kardeşim. Ev içi istihdam diyeceğiz, ev dışı istihdam diyeceğiz. böyle yeni kavramlar kullanacağız.
Hocam kadınlar yani kendini gerçekleştirmek tamam istiyorsa o zaman çocuk doğursunlar.
Yani çocuk hayır onu da yapsınlar. Kitap da yazsınlar, çalışsınlar. Hayır, kimseye bir şey demiyoruz. Yani tarih boyunca kadınlar
hocam şöyle fıtraten de kadınlığı ispatın en büyük hayır, göstergesi çocuk doğurmaktır.
Yanlış anlaşılmasın. Biz kadın sadece çocuk doğursun demiyoruz. Kadın zaten sadece böyle de olmamış tarih içinde. Bizim evet medeniyet dediğimiz kültürde kadın çalışırken, kadın üretirken çocukla olan ilişkisini sürdürmüş, koparmamış. Doğurganlıkla olan ilişkisini sürdürmüş. Evle olan ilişkisini sürdürmüş. Ama bugün kadına yüceltilerek önerilen istihdam tarzı kadını evden koparıyor, çocuktan koparıyor, doğurganlıktan koparıyor.
Koparıyor.
Mesele bu.
Mesai saat yoksa kavramı bile hocam. Evet. Yani kadınların fıtratına ters bir kavram. Evet. Yani sabahtan akşama kadar öyle günde 8-9 saat çalışmak kesinlikle kadına bedenen bile bir zulüm.
Alternatif yani bir çalışma önerisi yapılması lazım. Yani yarım gün çalışan kadınlarımız olsun. Evet. Yarım günde çocuklarıyla, eviyle, işiyle ilgilensin. Erkekler yarım gün daha fazla çalışmaya feragat etsin.
İşte hocam o da çalışmak erkekle, değil. Yarışma evet moduna sokulup o şekilde egale ediliyor. Yani kadın bu sefer bir yarışın içinde olduğu için erkeğin yapabildiği her şeyi yapabilirim mantığı evet içerisinde piyasaya bu manada iş gücüne sürüldüğü için onu da kabul etmiyor. Işte onu da zayıflık olarak görüyor.
Şimdi sürekli üretilen, pompalanan ideoloji çalışmayı yüceltirse, arabaya sahip olma, eve sahip olma yüceltilirse, yüksek makama gelme yüceltilirse, insan olmak, var olmak bunlardır derse, o zaman kadınlar da doğal olarak bu süreç içine dahil olur.
Evet.
Ama biz bunun yerine ya işte daha çoğul okursak bütün çalışmaların çok iyi olma dezavantajlı ve avantajlı çalışma tarzlarının olduğunu.
Evet.
Kadının en büyük görevinin işte anne olduğunu, çalışma hayatıyla beraber bunu sürdürmesi gerektiğini, iş düzenini ona göre yapılandırmamız gerektiğini söylersek farklı gelişmeler olur. Şimdi öyle bir ideoloji üretiliyor ki, kültür hatta üretiliyor ki kadın evdeyim demekten korkacak yani.
Ya da hakikaten ev hanımıyım. Ne iş yapıyorsunuz? Hocam ev hanımıyım evet kavramı böyle aşağılayıcı bir kavram olarak görülmeye aynen başlandı.
Aynen yani öyle. Yani korkuyor ne iş yapıyorsun? Sen bir iş yapmak ya ne iş yapıyorsun sorusuyla zaten hemen ev kadınıyım. Kadın çok böyle pasif korkarak cevap veriyor yani bugün.
Evet.
Buna biz soktuk, bu hale getirdik yani.
Hocam tam bu birkaç evet dakikamız kaldı da yine bu konularla alakalı bir mesele daha var. Özellikle kadınlar üzerinden çok dillendirilen, kadınları ilgilendiren bir mesele diyelim daha da önemlisi. Hocam bu görünerek var olma duygusu. Yani yine kapitalizmin tüketime sevk etme adına kadını, erkek de buna dahil. Yani kadını o evden alıp dışarıya çıkarma, görünerek var etme onu. Meselesi üzerine moda kavramını da biraz evet konuşalım. Yani kadın çünkü moda ve kadın kelimeleri de çok yan yana kullanılan kelimeler. Hocam şurası bir gerçek ki bu benim hani şahsi görüşüm. Ne kadar görünür olursanız mahremiyet de o kadar ortadan kalkıyor. Yani erkekler evet için de böyle. Bu belki ayrı bir tartışma konusu ama evet ne kadar çok görünerek var olmaya çalışırsak biz yani dışarıya çıkarsak ondan sonra işte sosyalleşme adına bazen hani gereksiz de çok görünmek, dışarıda bulunmak özellikle kadınlar adına bir mahremiyetin de ortadan evet kalkması anlamına geldiğini düşünüyorum. Moda kavramını da biraz değerlendirirsek hocam. Evet. Kadın ve moda kavramı yine modernleşme üzerinden kapitalizmin üretimi artırma adına belki kullandığı bir kavram, ortaya çıkarttığı bir olgu. Bunu evet nasıl değerlendiriyorsunuz moda kavramını, evet görünerek var olma kavramını buna bağlı olarak?
Ya tabii uzun bir tartışma şimdi bu.
Üç dakikamız var hocam.
Şeye giriyoruz, uzun bir tartışma.
Biz ama ayrı bir modayı bir konuşalım hocam.
Evet yani şimdi tabii kadın fıtratı icabıyla görünürlüğünü daha çok vurgulama temayülünde olan bir varlık. O nedenle hicap ağırlıklı olarak kadınlara yönelik bir şey. Ama mahremiyet kavramını kullandığımız zaman bu kadın erkek ilişkilerini kapsayan daha geniş bir şey. Burada
evet
erkek de bakarken, konuşurken, davranırken, giyinirken belli bir mesafeye dikkat etmesi gerektiği hatırlanır, vurgulanır. Kadın için de bu söz konusu. Şimdi moda da mahremiyeti bombalayan bir şey aslında. Mahremiyeti yok eden bir şey, moda dediğimiz şey. Amerikan bombalarının bugün Orta Doğu'da bıraktığı yıkıcı etkiden daha fazla yıkıcı etkilere sahip. Modanın o çıkardığı dergiler, o yücelttiği artistler, söylediği, ortaya koyduğu imgeler. Bunlar bizim aslında kadınlarımızın dünyasını, bizim dünyamıza atılan bombalardır yani. Modayla gelen bombalar bunlar. Bizi yıkan şeyler, kültürel dünyamızı yıkan şeylerdir. Çünkü orada mesele sadece estetize olma meselesi değildir yani. Elbette bir kadın ve erkek giyiminde daha güzel giyinmesi, daha harmoni bir giyim tarzına sahip olması veya daha daha ahenkli bir giyime sahip olması ne inkar edecek değiliz. Ama evet, moda bu değil yani. Moda bunun çok ötesinde bir şey. Moda kadını her açıdan güzellik temayülüyle gündeme getiren,
meta haline getiren,
meta haline getiren ve bunu da işte endüstri ilişkisiyle, kapitalizmin bu endüstriyel ilişkileriyle temellendirerek, onunla beraber olarak yapan bir şey. Bu ciddi bir akım, ciddi bir ideoloji, ciddi bir kültür. Bu kültür, ideoloji ve akım hakikaten bize atılan yıkıcı bombalar gibidir. O nedenle işte Seyyid Kutup diyelim Fizilal-i Kur'an'da modaya put der. Yani bir dönem Türkiye'de de modaya put deniyordu.
Evet.
Böyle ifadeler kullanılıyordu. Ama bugün Türkiye'nin yaşadığı işte bu kalkınma süreci, modernleşme, endüstrileşme ile birlikte kadın moda ilişkisinde muhafazakarların bile ciddi anlamda değiştiğini, yumuşadığını, esnekleştiğini, moda dergileri çıkarmaya yöneldiklerini görüyoruz. Bu ciddi bir dönüşümü anlatıyor.
Yozlaşmayı tabii da anlatıyor.
Ciddi bir yozlaşmayı da anlatıyor. Mesele sadece kadın güzel giyinsin meselesi değil. Mesele kadını, kadınsallığını öne çıkarıp merkeze almak, dünyayı böyle okumak, insanları bunlarla meşgul etmek, bununla gündem oluşturmak, hayatı bununla bakacak hale getirmek. Mesele bu meseledir yani. Bir Müslümanın hayatı bunlar olamaz. Bunları merkeze almak olamaz yani. Bizim hayatımızda neyi merkeze alacağımız belli.
Evet.
Yani. Evet.
Hocam çok teşekkür ederim.
Ben
teşekkür ederim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugün 40 Ambar programımızda kadını konuştuk efendim. Genel manada kadın istihdamını, kadın erkek eşitliği tartışmalarını, buna bağlı yan tartışmaları, işte az önce dinlediğiniz gibi moda bile bunu ilgilendiren bir konu. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.